Ayrım 19.
Sayfa 146. Savaş Bakanı Marshall Kitchener'ın yeni birlikler vermeyi kabul etmesi üzerine General Hamilton, Ağustos'ta genel bir taarruza geçmeyi kararlaştırır. Anzak Kol ordusu 25 bin kişiyle takviye edilecek, ayrıca Arıburnu'nun daha kuzeyinde, Anafartaların karşısında bulunan Suvla koyuna da gizlice yeni bir kol ordu daha çıkarılacaktır. Dipnot: bazı kaynaklarda yalnız bu kol ordudan, bazılarında ise bütün İngiliz birliklerinden Savunma Bakanı Mareşal Kitchener'a izafetle Kitchener ordusu diye söz edilmektedir. Asker sayısı 125 bin kişiye yükselir. Moorhead sayfa 318. Ortak hedef, Yalçın küçük kızacak ama yine Jonk Bayırı ve Koca Çimen Tepesi'dir. Sarı Bayır bloku. Çünkü bu savaşı kazanmak için bu yüksek blokun ele geçirilmesi şarttır. Bunun için Anzak Kol Ordusu'ndan ayrılacak birlikleriyle Suvla'ya çıkarılan iki tümenli kol ordu ilerleyip birleşerek bu bloku ele geçirecek, böylece Arıburnu'ndaki Türk cephesi sağ kanadının açığından ve kuzeyinden kuşatılmış olacaktır. Aynı gün güney kesiminde de Seddülbahir'de kuzey kesimine kuvvet kaydırılmasını önlemek amacıyla gösteriş taarruzları yapılacaktır. Bütün yaz bu taarruz için hazırlık yapılır. Filoya birçok gemiden başka iki de uçak gemisi eklenir. Bundan sonra her hava hücumuna 12 uçak birden katılacaktır. Cephane üretimi bütünüyle Çanakkale'ye ayrılır. Savaş 6 Ağustos günü başlayacaktır. Her kesim için saldırı saatleri Türk komutanlığını şaşırtmak amacıyla farklı biçimde ayarlanmıştır. Arıburnu'ndaki Anzak birliklerinin bir bölümü o kesimdeki Türk cephesine taarruz ederek bunları geri sürmeye çalışacak. Öbür bölümü ise asıl taarruz birlikleri, ilk aşamada 20 bin kişi, iki kol halinde Türk cephesinin sağ açığından geçip geniş bir kavis çizerek Jonk Bayırı Koca Çimen'e doğru ilerleyecektir. Bu sırada Arıburnu kesimindeki Türk cephe hattında yalnız iki tümen var. Sağda Mustafa Kemal'in 19. tümeni, cephesi Sazlıdere'den Kırmızı Sırt'a kadar, solda 16. tümen, cephesi Kırmızı Sırt'tan Kabatepe'ye kadar. 5. tümen geride, ihtiyatta, 9. tümen ise Arıburnu ile Seddülbahir arasında kıyı korumasında. Savaş 6 Ağustos günü çok yoğun bombardımandan sonra başlar. Dipnot: güneydeki Seddülbahir taarruz 6 Ağustos'ta saat 16'da başlayacak, 9 Ağustos'ta yavaşlayıp 13 Ağustos'ta kesilecektir. Bir Anzak birliği 17.30'da 16. tümen cephesine taarruz eder ve Kırmızı Sırt'ın güneyinde bulunan Kanlı Sırt'ı, İngilizler buraya Tek Çam Tepesi diyorlar, bir hamlede ele geçirir. Dipnot: İngilizler Türk siperlerinin önünde sona eren 500 metre uzunluğunda bir tünel kazar ve top ateşi sona erer ermez tünelin ağzındaki kum torbalarını kaldırarak baskın halinde hücuma geçerler. Türk siperlerini örten kalaslar da ağır bombardıman yüzünden çökmüş, içindekilerin çoğu yıkıntı altında kalarak hayatlarını yitirmiştir. Esat Paşa anılarında diyor ki, Kanlı Sırt'ı koruyan 47. alayın 1. taburunun büyük kısmı, 3. taburunun hemen hemen hepsi şehit düşmüştü. 2. taburdan da ancak 50 yaralı Ercik kalmıştı. Sayfa 253. Bu kritik yerin elden çıkması üzerine Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa hemen ihtiyatındaki 5. tümeni 16. tümenin arkasına yanaştırır. Sol kanat açığındaki 9. tümene de cepheye yaklaşması emrini verir. 16. tümen ard arda taarruz ederse de Kanlı Sırt'ı geri alamaz. 16. tümen kesiminde cephenin yarılması tehlikesi baş gösterir. Bunun üzerine ordu komutanlığı da Güney Grubu'nun ihtiyatındaki 4. tümenini komutanı Yarbay Cemil Jonk kuzeye kaydırır. Bir başka Anzak birliği de aynı akşam Mustafa Kemal'in 19. tümenine ard arda taarruz eder. Bütün taarruzları kırılır. Bunun üzerine Esat Paşa 16. tümene şu emri yollar: 19. tümene ard arda taarruz eden düşman Tanrı'nın yardımıyla püskürtülmüştür. Sizden de her neye mal olursa olsun derhal kaybedilen siperlerin geri alınması haberini kesinlikle beklerim. 3. kitap sayfa 338. 16. tümen Kanlı Sırt'ı geri alamaz ama Anzak birliğinin daha fazla ilerlemesini engelleyecektir. Anzak taarruz kolları da saat 22'de Sazlıdere Vadisi ile Azmakdere arasındaki 5 kilometre genişliğindeki sarp bir arazi şeridinden kuzeye doğru ilerlemeye başlarlar. 3. kitap kroki 38-39. Burası Mustafa Kemal'in olası bir düşman taarruzuna karşı kuvvetli tutulması için Esat Paşa'yı uyardığı, Esat Paşa'nın da merak etme beyefendi buradan gelemezler dediği yerdir. Dipnot: Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçe sayfa 5 ve devamında bu olayı ayrıntıları ve belgeleriyle açıklıyor. olayın önemini zerre kadar kavramadığı anlaşılan GRYT ansiklopedisi, bu tartışmaları kumandanlık çekişmesi başlığı altında veriyor. Mustafa Kemal'in sonunda haklı çıktığını da görmezden geliyor. 1. cilt sayfa 115. Aynı saatte iki tümende Suvla'ya çıkmaya başlamıştır. İngiliz resmi harp tarihi çıkarma filosunu şöyle anlatıyor. Filonun ilk kademesi 10 bin askeri savaş alanına götürüyordu. İstif halindeki bu birlikleri 10 torpido muhribi taşıyordu. Her muhrip bordasında büyük bir mavni ve arkasında bir karakol gemisini yedekle çekmekteydi. Bu 10 torpidoyu Kuzey Denizi'ne özgü balıkçı tekneleri büyük sallar izliyordu. Bunların arkasına da kurtarma sandalları ve salapuryalar dizilmişti. Son bölümü ise transatlantiklerden Manş Denizi araba vapurlarına, yandan çarklı vapurlara kadar hemen hemen dünyada mevcut her çeşit büyük küçük deniz taşıtı izliyordu. Filonun arasında ise kruvazörler, hastane gemileri, buharlı yatlar, kablo ve balon gemileri, Times nehrine özgü romörkörler ve yelkenler vardı. BTT'de sayı 27 sayfa 52 Mayıs 1987. Liman Paşa anılarında diyor ki, 8,5 ay süren Çanakkale seferinin ortalarına rastlayan anafartalar çıkarması, bu muharebelerin askeri ve politik bakımdan zirve noktasını teşkil ediyordu. Sayfa 113. Ve Anzak taarruz kolları ile Suvla'ya çıkan kol ordunun karşısında o kesimden sorumlu olan Yarbay Wilmer müfrezesinin küçük ve yayılmış birliklerinden başka birlik yoktur. Dipnot. 4 piyade taburu, 1 süvari bölüğü, 1 istihkam bölüğü, 3 batarya, toplam 3000 kişi. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 384. 7 Ağustos. Arıburnu cephesinde kalan Anzak Birliği sabah 19. tümenin sol kanadına 3 kere daha taarruz ederse de yine başarılı olamaz. Dipnot. Sabah 5.40'da düşman 19. tümen cephesini gece yarısından itibaren şiddetli topçu ateşi altına alarak 18. ve 27. alayın cephelerinde bir lağım patlatarak 31 nolu siperimize saldırmış ise de kayıplar verdirilerek 3 bölgeden de geri atılmıştı. Esat Paşa'nın anıları sayfa 259. Anzak sağ taarruz kolu ise Türk ileri karakollarını atarak Conk Bayırı yakınındaki Şahin Tepe'yi ele geçirir. Conk Bayırı Koca Çimen Tepesi hattında o sırada hiçbir kuvvet yoktur. Mustafa Kemal kendi kesiminin dışında olmakla birlikte ihtiyatındaki bir taburu Koca Çimen'e iki bölüğünde tümen bataryalarını korumak üzere Conk Bayırı'na yollar. Düşmanın taarruz doğrultusunu kapayan ilk kuvvetler bunlar olacaktır. R.R. James, Gelibolu Harekatı, sayfa 389. İngiliz Harp Tarihi, BTT'de 24. sayı, sayı 39. Şubat 1987, 3. kitap, sayfa 349. Durumu izleyen Esat Paşa, sabaha karşı 9. tümeni Conk Bayırı'na hareket ettirir. 9. tümen komutanı Albay Kanen Giyser, saat 7'de Conk Bayırı'na ulaşacaktır. Daha birlikleri gelmemiştir. Keşif yaparken Şahin Tepe'ye yerleşen düşmanın makineli tüfek ateşiyle yaralanır. Komutayı Kurmay Başkanı Binbaşı Hulusi Bey üstlenir. Tümenin iki alayı vardır. İkisi de açılarak savaş düzeni alır. Düşmanın sağ taarruz kolu Yeni Zelandalılar artı Gurkalar hücuma kalkar. 9. tümen bu ilk hücum dalgasını durdurur. Saat 13.30'da Conk Bayırı Koca Çimen'deki kuvvetlerin komutanlığına 4. tümen komutanı Yarbay Cemil Conk getirilecektir. Conk Bayırı kesimindeki Türk cephesi yüzü batıya dönük olarak soldan sağa şu düzeni almıştır. Soldan Mustafa Kemal'in yolladığı bölükler, ortada 9. tümen, sağda Wilmer müfrezesinden birkaç küçük birlik. Çanakkale cephesi 3. kitap sayfa 354. Daha sarp yoldan ilerleyen Anzak 2. taarruz kolu, sol kol ise çok yorulmuş, adım adım gerileyen küçük Türk birliklerinin ateşinden de hayli kayıp vermiştir. Koca Çimen'e taarruzu ertesi güne erteler ve takviye ister. Hemen bir tugay yola çıkarılır. Suvla'ya çıkmış birlikler de Anafartalar Ovası'nı çevreleyen tepelere doğru ilerlemektedir. Ama küçük Türk birliklerinin direnmeleri ve kolordu komutanı General Stopford'un ağırdan alması yüzünden bu ilerleyiş çok yavaş gelişmektedir. Gece 9. tümenin bir alayı Şahin Tepe'ye taarruz ederse de sonuç alamaz. Durum kritikleşmektedir. Liman Paşa Saros grubunu, yani iki tümen, Anafartalar kesimine yola çıkarır ve Saros grubu komutanı Albay A. Fevzi Bey'i Anafartalar grup komutanlığına getirir. Ayrıca Yarbay Cemil Conk'un ve Yarbay Wilmer'in birliklerini de Esat Paşa'nın emrinden alarak A. Fevzi Bey'in komutası altına verir. Saros grubunu oluşturan 7. ve 12. tümenlerin görevi geldikleri anda Anafarta Ovası'na yayılan ve ovayı çevreleyen tepelere yürüyen düşmana taarruz ederek durdurmak, bu birliklerin Anzak taarruz kollarıyla birleşmesini önlemektir. Önlenememesi halinde Türk cephesi batıdan ve kuzeyden kuşatılmış olacak ve iş bitecektir. 8 Ağustos, Gün, Jonk Bayırı çevresinde çok kanlı taarruz ve karşı taarruzlarla geçer. Bazı yerlerde tarafların arasında 25-30 metre bir mesafe vardır. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 359. Liman rastlantı eseri karargahında bulunan demir yolu işleriyle ilgili Yarbay Pötrih'i 9. Tümen Komutanlığı'na atar. Yarbay Pötrih gelir ama türlü komuta sorunları çıkarır. Ateş altında kalınca da bir yere saklanır. Jonk Bayırı'ndaki bunalımı öğrenen Esat Paşa Güney Grup Komutanı Vehip Paşa'dan yardım ister. O da iki alaylı Ali Rıza Bey komutasındaki 8. Tümeni yollar. 23. ve 24. alaylar. Esat Paşa 24. alayı artık Jonk Bayırı kesimi kendisine ait olmadığı halde oraya yürüyen düşmana taarruz etmekle görevlendirir. Esat Paşa'nın anıları sayfa 270. Dipnot. Esat Paşa anılarında diyor ki, gerçi Jonk Bayırı Anafartalar grubuna bağlı ise de yetkim dışı bir harekette bulunmam, Gelibolu Yarımadası'nın ve dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın en önemli kilidi sayılabilecek bir yer olması dolayısıyla bu sorumluluğu üzerime alıyordum. Sayfa 270. 24. alay o gece Jonk Bayırı'na ulaşıp savaşa girer ama cephesindeki düşmanı geri sürmeyi başaramaz. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 366. Bu kritik durumda Jonk Bayırı'nda ciddi bir komuta kargaşalığı yaşanmaktadır. Yeni kurulan Anafartalar grubu komutanı A. Fevzi Bey ise Anafartalar Ovası'na ilerleyen düşmana askerin yol yorgunu olduğunu ve benzeri şeyler ileri sürerek taarruz etmeyi ard arda ertelemektedir. Dipnot. Fevzi Bey'in bu olay hakkında Enver Paşa'ya verdiği raporun tamamı Cemil Jonk'un kitabında var, sayfa 83. Raporunda ordu komutanı Liman Paşa'nın 8 Ağustos'ta ilerleyen düşmana 3 defa taarruz etmesi için emir verdiğini ama çeşitli gerekçelerle üçünü de dinlemediğini açıkça yazıyor. Bu emirler hakkında raporunda kullandığı muvaffakiyet beklenemez, muvaffakiyet ümit etmiyorum, çok tehlikeli, meçhul arazi, hezimeti mucip olur, tehlikeli görüyorum gibi deyimler Fevzi Bey'in bu sert savaşların aradığı nitelikli bir komutan olmadığını gösteriyor. İstanbul'a dönünce Enver Paşa tarafından önce emekli edilir, sonra emeklilik işlemi geri alınacak ama bir cepheye değil, Viyana Ateşe Militerliğine gönderilecektir. Cemil Jonk, sayfa 88. Liman Paşa Albay Fevzi Bey'i Anafartalar Grup Komutanlığından alır. Yerine saat 21.45'te Kolordu Komutanı yetkisiyle 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal'i getirir. Liman Paşa anılarında şöyle diyor. O akşam Anafartalar civarında toplanan bütün birliklerin komutasını Arıburnu Cephesi'nin kuzey sol kanadında bulunan 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey'e verdim. Mustafa Kemal sorumluluk ve görevden zevk duyan bir komutan özelliğine sahipti. Ona tam anlamıyla güvenilebilirdi. Sayfa 109. Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı'nı 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Asker'e bırakır. Gecikmiş taarruzu başlatmak için gece yarısına doğru dağ yollarından Anafartalar kesimine hareket eder. 1.30'da Anafartalar grubunun karargahına gelir. A. Fevzi Bey çadırında uyumaktadır, kalkmaz. Birliklerin durumu hakkında Grupkurmay Başkanı da açık ve ayrıntılı bilgi veremez. Mustafa Kemal ancak bütün kurmay sobayları toplayıp tek tek bilgi alarak genel durumu ve eski komutanın verdiği emirlerin ana çizgilerini öğrenebilecektir. Artık birliklere yeni bir savaş düzeni vermeye vakit yoktur. Gün doğmadan taarruza geçilmesi gerekmektedir. O ana kadar ihmal edildiği anlaşılan yiyecek, haberleşmek ve sağlık hizmetlerinde düzenler ve yazılı taarruz emrini saat 4'te haber subayları ile tümenlere yollar. 9 Ağustos, 1. Anafartalar Muharebesi. Liman Paşa anılarına şöyle devam ediyor. Nitekim 9 Ağustos sabahı erkenden evvelce 3 defa emredildiği halde yapılamayan taarruz yapıldı ve düşman çeşitli yerlerden sahile doğru sürüldü. Sayfa 109. Mustafa Kemal akşama kadar taarruzu yönetir. Dipnot. Mustafa Kemal'in bu muharebe boyunca verdiği çeşitli emirler Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçede sayfa 36-44, ayrıca AAMD'nin 19. sayısında ve Çanakkale Cephesi 3. kitapta bulunmaktadır. Anafartalara ilerleyen İngiliz kol ordusu ile Jonk Bayırı Koca Çimen kesimine taarruz eden Anzak taarruz kollarının birleşmesi engellenir. İngiliz resmi harp tarihinde deniliyor ki, bir Türk komutanı Çanakkale savaşlarının kaderine hakim olmuştu. BTT'de sayı 26 sayfa 57. Alan Moorhead Anafartalar taarruzunu şöyle anlatıyor. Bu korkunç bir hücumdu ve İngiliz birliklerini yok etti. Birkaç dakika içinde bütün subaylar öldürüldü. Tabur ve tugay karargahları silindirle ezilmiş gibi oldular. Askerler darmadağınık bir halde her tarafa kaçışıyorlardı. Makineli tüfeklerin yoğun ateşinden fundalıklar tutuşmuştu. Buralara gizlenmiş askerler, kılıçlarından alevler, dumanlar saçarak tavşanlar gibi ortaya çıkıyorlardı. Güneş doğarken Triad'ın güvertesinden durumu seyretmekte olan General Hamilton acı bir manzaraya tanık oluyordu. Askerleri Suvla Ovası'na doğru binlerce kişilik yığınlar halinde karma karışık kaçışıyorlardı. Saat 6'da çarpışmanın başlamasından 1,5 saat sonra durum tam bir çöküş halini almıştı. Sadece tepeler kaybedilmekle kalmamış, askerlerden bir kısmı tam bir kaçış halinde Tuz Gölü'ne, hatta denize kadar çekilmişlerdi. Çanakkale geçilmez, sayfa 389. General Hamilton da o günü şöyle anlatıyor. Yüreğim yarımadadaki mücadelelerin ortasında katılaşmıştı. Fakat bu manzaranın fecaati karşısında adeta paralandı. Beni ayakta tutan Sarı Bayır'ın görünüşüydü. Gözlerimi Sarı Bayır'dan, yani Jonk Bayır'ı koca çimen kesimi, ayıramıyordum. R.R. James, Gelibolu Harekatı, sayfa 417. Şimdi biz de General Hamilton'la birlikte gözlerimizi düğümün çözüleceği Jonk Bayır'ı koca çimen kesimine çevirelim. Bugün Esat Paşa'nın isteği üzerine Vehip Paşa son olarak iki alay daha, 28. ve 41. alaylar yollamıştır. Ama 28. alay ancak gece yarısından sonra Jonk Bayır'ına ulaşır. 41. alayın ise ne zaman ulaşabileceği belli değildir. Bu sırada Anzak birlikleri Jonk Bayırı, Besimtepe, Koca Çimen hattının çeşitli kesimlerine dalga dalga taarruz etmektedirler. Wellington taburu bir ara Jonk Bayırı tepesini zirvesine ele geçirir ama ağır zayiatlı geri sürülür. R.R. James, Gelibolu Harekatı, sayfa 401. Binbaşı Evans'ın emrindeki taburu ise kanlı bir boğuşmadan sonra Besimtepe'nin, İngilizler Q tepesi diyor, güney zirvesini ele geçirir. Binbaşı Allenson bu yükseklikten Çanakkale Boğazı'nı, Alçıtepe'nin arkasındaki yolları gören ilk ve son İngiliz olur. Yaralı olmasına rağmen o heyecanla Boğaz doğrultusunda ilerlemeye karar verir. Daha 100 metre ilerlemeden müfrezenin ortasında 6 tane mermi patlar. Binbaşı Allenson bu olayı raporunda şöyle anlatıyor. Koyda bir parlama gördüm ve kendi donanmamız tam ortamıza 6 tane 12 inçlik monitör mermisi indirdi. Müthiş bir karışıklık oldu. Esef edilecek bir faciaydı bu. R.R. James, Gelibolu Harekatı, sayfa 408. Anzakların verdiği 12 bin kayıp içinde 100-200 arasında olduğu anlaşılan bu küçük kaybın askeri açıdan hiçbir önemi yoktur. Ama binbaşı Allenson'ın bu mermileri donanmanın hattında ısrar etmesi üzerine olay tartışma konusu olacaktır. General Hamilton'ın savaş raporundan aktaran C. Jonk, sayfa 71. Donanma Allenson'ın iddiasını reddeder. R.R. James de diyor ki, Allenson mermilerin Bahriye mermisi olduklarında ve arkasından geldiğinde ısrar etti. Allenson'ın kendi ifadesinden mermiler atıldığı vakit arka yamaçta bulunduğu ve oradan İngiliz gemilerini görmesine imkan olmadığı açıkça bellidir. Ancak bu felaketin muharebenin seyrini değiştirdiğini iddia etmek durumu yanlış yorumlamak olur. Bir Amerikan askeri yazarın dediği gibi, hücum başladıktan 56 saat sonra atılan birkaç mermi o meşhur tepenin akıbetini tayin edemezdi. Gelibolu Harekatı, sayfa 409, ayrıca 157 ve 158 dipnotlar. Dipnot, Jonk Bayırı, Besimtepe, Koca Çimen Tepesi kesimi karşısında bulunan takviyeli 2 Anzak tümeninin 7-10 Ağustos arasındaki kaybı 12 bin kişidir. 100-200 kaybın bu kanlı savaşın sonucu bakımından bir önem taşımadığı açıktır. Bu basit konu üzerinde bu kadar durmamı bağışlayınız, sebebi ileride anlaşılacak. Mustafa Kemal o gece ve ertesi gün için gerekli emirleri verdikten sonra 17.30'da yola çıkar. Maceralı bir yolculuktan ve akşamdan sonra Jonk Bayırı'ndaki 8. tümenin karargahına gelir. 10 Ağustos, Jonk Bayırı Muharebesi. Mustafa Kemal 8. tümenin biri hayli zayiat vermiş olan iki alayı ile bir süngü hücumu yaptırarak Jonk Bayırı'nı düşmandan temizlemeye karar vermiştir. Jonk Bayırı Koca Çimen cephesi karşısındaki düşman iki tümenden fazladır. 3. kitap, sayfa 372. 8. tümenin kurmay başkanı itiraz ederse de Mustafa Kemal kararından dönmez. Derin bir sessizlik içinde Jonk Bayırı zirvesinin arka tarafında taarruza hazırlanılır. Taarruzdan önce topçu ateşi açılmayacak, 1. ve 2. taarruz kademeleri sık sık avcı hattı, 3. taarruz kademesi ise yanaşık düzen halinde hücum edecektir. Taarruz gün doğmadan Mustafa Kemal'in işareti ve 23. ve 24. alayların unutulmaz süngü hücumu ile başlar. Öteki tümenler de bu hücumla birlikte kendi kesimleri karşısındaki düşman birliklerine taarruza kalkarlar. Jonk Bayırı ve çevresi düşmandan tümüyle silinip süpürülür. Gece yarısından sonra güneyden gelerek 8. tümenin dolayısıyla Mustafa Kemal'in emri altına giren 28. alaya da Şahin Tepe'yi ele geçirme görevi verilir. Ama yorgun alay ancak en yüksek sırtı ele geçirebilecektir. Alayın komutanı Alman binbaşı Hunker'dır. Savaşı uzaktan izlediği için Mustafa Kemal'den azar işitecektir. Şahin Tepe'den atılamayan düşmanın ve donanmanın yoğun ateşi yüzünden saatlerdir durmadan savaşan coşkun birlikleri de dinlendirmek amacıyla taarruz durdurulur. İngiliz kuşatması bütünüyle suya düşmüştür. Mustafa Kemal yeniden Anafartalardaki grup karargahına döner. Bundan sonraki olayları anlatmadan önce İngiliz ve Avustralyalı yazarların ve General Hamilton'ın bu hücumu nasıl değerlendirdiklerini görelim. Türk taarruzu dehşet verici bir manzaraydı. Şaşkınlıktan serseme dönen İngilizler ufuk hattının üzerinden boşalan, ateş etmeden süngüleriyle ilerleyen karanlık, yoğun Türk kitlelerini gördüler. Jonk Bayırı ve zirvedeki siperler hemen çiğnendi ve İngilizlerin askerlerinden hiçbiri, binden fazlaydılar, kurtulamadı. Türkler fırtına gibi süratle aşağıya gidiyorlar ve o kadar kısa bir zaman görünüyorlardı ki sağ kalan coşkun fanatikler yaylaya büyük sayılar halinde vardılar. General Baldwin'in adamları ümitsizliğin verdiği cesaretle bunları karşılamak üzere ayağa kalktılar. Saat 10'da güneş iyice yükseldiği vakit Baldwin ve subayların hemen hepsi ölmüş bulunuyor ve kalanlar minicik yaylada binden fazla ölü veya ölmekte olan subay ve er bırakarak derelere sığınmak üzere geri çekiliyorlardı. Kaçanlardan çoğu dere yataklarında kaybolduklarından kendilerinden bir daha haber alınamadı. R.R. James, Gelibolu Harekatı, sayfa 421. Şafaktan birkaç dakika önce Mustafa Kemal düşman siperleri önünde ayağa kalktı. Bir mermi saatini parçaladı ama o kırbacını kaldırarak İngiliz hatlarına doğru ilerledi. 4 saat sonra Sarıbayır sırtlarında tek bir ittifak devleti askeri kalmamıştı. Bu saldırı Suvla'dakinden daha şiddetli, daha dolgun, çok daha çılgınca olmuştu. 10 Ağustos öğle vakti Suvla ve Anzak cephelerinde hiçbir önemli tepe İngilizlerin elinde bulunmuyordu. Moorhead, Çanakkale geçilmez, sayfa 391. Son 24 saat içerisinde Türkler büyük bir komutana sahip olmanın, düzenin, askerliğin, kahramanlığın, mücadelenin bütün örneklerini vermişlerdi. Anzaklar bu muharebede 12 bin kişi kayıp vermişlerdir. Türkler cephenin bütün hakim noktalarına yerleşmişlerdi. Bu muharebeler sonunda İngilizler önceden sahip bulundukları üstünlüklerini yitirdiler. A. Oglander, İngiliz Resmi Tarihi, BTT'de, sayfa 56, sayı 28, Haziran 1987. Dipnot, buna karşılık Mısıroğlu şöyle yazıyor. Sadece bir albay sıfatıyla küçük bir bayırı tutmuş bulunan Mustafa Kemal. Lozan, 1. cilt, sayfa 293. Ne kadar bilimsel ve dürüst bir değerlendirme değil mi? Türk ordusu kahramanca savaşmakta ve mükemmel surette sevk ve idare edilmektedir. General Hamilton'ın Mareşal Kitchener'a 17 Ağustos 1915'te çektiği telgraf. İngiliz Resmi Tarihi BTT'de, sayfa 59, sayı 28, Haziran 1987. Anafartalar kesiminde de sabahleyin başlayan İngiliz taarruzu bütün kesimlerde kırılır. İngilizler yeniden takviye alarak Anafartalar doğrultusunda bir daha taarruz etmek için hazırlığa girişirler. 15 Ağustos. Bugün başlayan ve inatla ertesi günü de sürdürülen İngiliz taarruzu yine Anafarta Ovası'nda ve ovadaki tepelerde kırılacak ve bu başarısızlık üzerine İngilizler üst komutanları değiştireceklerdir. Bir kez daha şanslarını denemek için yeniden hazırlığa başlarlar. Dipnot. Mustafa Kemal'in emri altında 7 tümen bir süvari alayı toplanmıştır. Bu sırada Esat Paşa'nın grubundaki 2 tümen, Veyip Paşa'nın grubunda 4 tümen, Asya grubunda 2 tümen var.